Ayrım 28-13 Deniz ve Can. Helikopterin sesi atmosfere yayıldığında oturduğu yerde kaykılarak gökyüzüne baktı Deniz. Siyah helikopter bir tur attı, sonra gözden kayboldu. Deniz müziği notaladığı kağıda geri döndü ama birazdan misafiri olacağını biliyordu. Helikopterin inmesinden sonra iri yarı takım elbiseli dört adam girdi araziye. Bir tanesi yollarını kesen arazi sahibiyle güzelce konuşurken diğerleri Deniz'in kulübesine yöneldiler. Deniz oturduğu yerden izledi onları. Adamlardan birinin içeri dalıp küçük kulübeyi kontrol etmesini, diğer ikisinin kapıda dikilmesini, arazi etrafında toplanan köylülerin Can'ı sevgiyle karşılamasını, Can'ın acelesini, telaşını gizleyemeden kendisine doğru gelişini. Kaykıldığı yerden onun çaresizliğine baktı. Can karşısına geldiğinde çok yorgun görünüyordu. Yüzündeki morluklar ve elindeki sargıdaki kan ona yakışmıştı. Deniz'in sakinliğine temkinle yaklaştı Can. Hayatının işkencesini yaşatmıştı bu adama. Ama Deniz umursamaz görünüyordu. Zayıflamıştı. Köşeli çenesini kaplayan sakallar kızıllaşmış, eşsiz parlaklıktaki mavi gözleri sanki daha da parlamış, daha da anlamlanmıştı. Acı ona yakışmıştı. Deniz'in rahatlığından cesaret alıp köşede duran masaya yaslandı. Deniz oturduğu yerde kaykılırken Can araziyi inceledi. Bunca zamandır onun bu tarlada yaşadığına inanamayarak. Güçlü görünmeliydi. Ne olursa olsun önce Deniz'in konuşmasını bekleyecekti. Ama Deniz elindeki deftere geri dönüp yazmaya devam etti. Not alır işaretliyordu. Can gözlerini dikti ona konuşması için beklerken. Deniz kafasını kaldırmadı. Can daha fazla dayanamadı. Nerede o? Derken. Deniz elindeki kalemi defterin arasına koydu. Yazdığı şarkı bitmişti. Kafasını kaldırmadan öylece durdu. Gözlerini kapattı. Derin bir nefes aldı. Kafasını geriye yasladı. Gözleri hala kapalıydı. Suratına bir gülümse yayıldı. O gitti derken. Can dişlerini sıktı. Bir adım öne atmıştı ama hemen adımını geri alıp masaya geri yaslandı. Sakinliğini korumalıydı. Üzerine atlayıp parçalamak istedi onu. Ne biliyorsa öğrenmeliydi. Ama her şeyi alınmış birinden zorla hiçbir şey alamazdınız bir daha Can'ı dışında. İçindeki umutsuzluk büyüdü. Nereye dedi, hissettiği çaresizlikle şakandı gerilen damarın atışı ve çektiği acının gözlerine hücum eden baskısıyla. Yutkundu, kendini tuttu. Vahşet içinde işkenceyle öldürdüğü düşmanının önünde ağlayamazdı. Ama o düşman şu an bu dünyada kendisini anlayabilecek tek insandı. Gözünden bir damla sızdı. Hemen sildi, dikleşti. Nereye koyacağını bilemediği ellerini önünde bağladı. Deniz yavaşça gözlerini açtı. Geriye yasladığı kafasını dikleştirdi. Suratındaki gülümseme silindi ve ilk defa Can'a baktı. En değerlisini kaybetmenin cehenneminde Can, en değerlisini kaybetmenin özgürlüğünde Deniz, sessizce birbirlerine baktılar. Can'ın alnında kabaran damar sanki şimşek gibi indi gözüne ve gözünden akan bir damla yanaklarından indi aceleyle, acıdan kaçarcasına. Deniz'in suratındaki gülümseme silinmişti ama o gülümsemeyi andıran, yerleşmiş bir ifade vardı. Deniz konuştu. Bitti. Her şey bitti artık. Git. Deniz yavaşça ayağa kalkarken Can yaslandığı masadan iki adım attı ona doğru. Ama ona dokunamadı. Gözünden fışkıran yaşlarla boğuşmak için sırtını dönmek zorundaydı. Suratını sildi. Geri döndüğünde Deniz kulübenin içine girmişti. Peşinden gitti Can. Kapıda dikilen adamları kovaladı. Deniz'in kendisine saldırmayacağını biliyordu. Çünkü aralarında ne olmuşsa şimdiden onun kazandığını ikisi de biliyordu. Odada sadece bir yatak, eski bir şifonyer ve bir de ahşap sandalye vardı. Duru'ya ait bir şey yoktu. Deniz sandalyeyi yatağın kenarına çekti, kendisini yatağın köşesine oturdu. Can'ın oturmasını bekledi. Can acısını kalbinde tutabilmek için derin bir nefes aldı. Gözyaşları kısık, kızgın, kızarmış gözlerini hücum ederken içeri girdi. Yavaşça kapıyı kapattı. Hemen gözlerini sildi ve oturdu sandalyeye. Yalvarırcasına baktı Deniz'in gözlerine. Sakince mırıldandı. Onsuz yaşayamam. Deniz anlayışla baktı Can'a, güçsüz, aciz olmasına. Nefret etmişti bu adamdan, acısını hafifletmek için düşman bellemişti onu. Ama düşündükçe hesaplamıştı olanları ve onu anlamıştı. Onun motivasyonunu, neden böyle acımasız olduğunu. Kendisiyle yüzleşmişti. Düşmanını gerçekten anlayan biri ancak kendiyle yüzleşir, nefret edemezdi. Nedenlerini anladığınız bir şeyden nefret edilemezdi. Zaten hayatın ana düzeni bizi kendimizle yüzleştirmekti. Çok değerli bir şeye sahip çıkmadığı için elinden alabilmişti Can. Orada olmadığı için Duru'yu kendisini sanmıştı Can. Durması gereken yerde durmadığı, koruması gereken şekilde korumadığı için yaklaşabilmişti Can. Kendisini uyuşturduğu için fırsat bulmuştu Can. Dersini almıştı Deniz. Bildiği her şeyi onu unutturan ve acısından yeniden doğmasını sağlayan bir dersti bu. Geriye dönüş olmayan bir ders. Böylesine acıyla alınan dersler duyguları öldürür, tüm köprüleri yıkar, insanı tek başına bir adada bırakırdı. Kendi adasından okyanusun ortasında fırtınada kalmış çırpınan Can'a bakıyordu. Acıyordu ona. Can yalvaran gözlerle denize iyice yaklaştı. Ellerini denize uzatıp sana yalvarıyorum, nerede o diye sordu. Deniz Can'ın kızarmış derin siyah gözlerine baktı. Kendi içinde kaybolan birine aittiler. Çaresizliği öylesine derindi ki her tarafına sinmişti. Unut onu dedi ve kalktı. Böylesine mahvolmuş birine bu kadar yakın duramazdı. Kendi ellerine gömüldü Can. Acıyan yarayı sıktı, kemiğinin acıttığı ruhunun acısını hafifletircesine. Deniz kapıyı açtı, çıkacaktı ama Can fırlayıp önüne geçti. Kapıyı kapatırken ezildiği duygunun ağırlığında sızlanarak, "Lütfen, bu benden daha büyük bir duygu. Her kadına böyle saplandığımı mı sanıyorsun? O bana ait." derken Deniz daha fazla tutamadı kendini, haykırdı. "O kimseye ait değil." Can'ı bir hamlede duvara yapıştırdı, dirseğini boynuna dayayıp ona zarar vermemek için kendiyle savaşırken suratına yaklaştı iyice. Her kelimesi yüreğinden sızan cümleleri dizdi. "Seni öldüremem mi sanıyorsun? Dışarıdaki bu adamlar seni koruyabilir mi sanıyorsun? Ama yapmayacağım bunu. Nasıl bir pislik olduğunu, bir çamur gibi nasıl bulaştığını biliyorum. Ama sana bir şey yapmamam bu yüzden değil." Kafasını salladı, kolunu Can'ın boynundan çekti. Yine iyice suratına yaklaştı. Can'ın yaşlar süzülen kırmızı gözlerine mırıldandı. "Nesin sen? Etrafındaki her şeyi kontrol etmeye çalışan, manipüle eden, istediğini alabilmek için hayatla oynayan, tüketen, bozan, yağmalayan, doymayan nesin? Nasıl bu kadar çirkin olabilirsin?" Deniz çekilse de Can dayandığı duvara iyice teslim etti bedenini. Sanki yapıştı. İçinde köklenen acı öylesine derindi ki gözlerinden akan yaşların kontrolü kalmamıştı artık. Kendini tutmaya çalışması da anlamsızdı. Deniz'in kendisini öldürmesini istedi. Onun tiksinen ifadesine bakıp medet umarcasına meydan okudu. "Korkaksın sen. Onu elinden alıyorum ve seyrediyorsun. Kaçıp buraya geliyorsun. Karşını dikiliyorum ama hala seyrediyorsun. Korkak." Gözlerinden akan yaşların eşliğinde gülmeye çalışan Can'ın hali berbattı. Deniz kafasını salladı. Gördüğü iğrenç şeyin varlığı dayanılmazdı. Kaşlarını çatıp dikildiği yerde son sözlerini söyledi. "Hayatını mahvettiğin bir adamdan yardım dilenecek kadar hastasın sen. Zavallısın. Görüyorum, hayatın daha seninle işi bitmedi. Yaptığın her şeyin sana dönmeyeceğini mi sanıyorsun? Hayat hepimizden daha akıllı. Sana öyle bir cevap verecek ki adaletine şaşacaksın. Sadece bekle." Deniz çıktı odadan. Bir daha o kulübeye dönmeyecekti. Yola koyulmanın zamanı gelmişti. Hayat onu kendisiyle yüzleştirmiş, silkelemişti. Bir yeteneğin kanal olarak kullandığı bir beden görevli olduğunu unutursa hayat cezasını verirdi. Vermişti. Bu vahşi deneyimin içinden doğuşu yaşadığı her acıya değerdi. Bir daha kendini uyuşturmayacak, kim olduğunu asla unutmayacaktı. Olması gereken şeye dönüşmek üzere, kendine kavuşmak üzere yola çıktı Deniz. kendinden asla vazgeçmeden. Can Mana ise ayakta durmak için destek aldığı duvardan kaydı aşağıya, çöktü. Olduğu şeyden kurtulmak için yok olmaya hazırdı. 14. Duru. Üzerindeki kalın plastik yağmurluğa çarpan ve başındaki örtüyü okşayan rüzgarın uğultusunu dinledi Duru. Arkasına ağlarını doldurmuş, dalgalı sularda ilerleyen balıkçı teknesinin güvertesinden. Geride bıraktığı dalgalara baktı. Nihayet özgür hissediyordu, uzun süredir ilk defa. Ne garipti, özgür olmadığımızı anlayana kadar özgür değildik aslında. Derin bir nefes alırken gözlerini hücum eden yaşların rüzgarla savrulması için kocaman açtı gözlerini. Yaşlar yanaklarından kayıp uçarken uzun süredir düşünmediği, aklına getirirse kendine söylediği her yalanla, yaptığı her hatayla yüzleşeceğini, daha fazla inkar edemeyeceğini bildiği hayatını düşünmeye hazır olduğunu hissetti. Hataları büyüktü. Düşündükçe ölümü özletecek güçteydi yaptıkları, yaşadıkları, yaşattıkları. Değerli her şeyi kirleten, ezen, cezalandıran hatalar. Ama Deniz'in dediği gibi çatlama cesareti gösteren herkesin yapabileceği hatalardı bunlar. Duru kendi içine bakmaya ancak şimdi hazırdı. İçeride yüzleşeceği şeyden çok korksa da. Her şey bir duyguyla başlamıştı. Bir duygu getirmişti onu buraya. Can'la birlikte içine doğan bir duyguydu bu. Cesaret veren, bencilleştiren, geri kalan her şeyi önemsizleştiren bu duygu merakla doğmuş, Duru'yu adım adım inandığı, değer verdiği her şeyden uzaklaştırmış, Can'a yaklaştırmıştı. Can'ı düşünmeye başladı, ne hissedeceğini bilmeden, çünkü ondan kaçtığından beri onu aklına getirmemişti. Çok ciddi direnmişti. Aklına yasakladığı, kalbinde cezalandırdığı bir düşüncenin kilidini kaldırırken rüzgarın acıttığı gözlerini yavaşça kapadı. Akan yaşlar kirpiklerinden süzülürken kendi içine baktı ilk defa ve onu gördü. Rüzgarda savrulan aslan yelesi saçları evrenin derinliğini taşırcasına siyah gözleriyle kalbinin en yasaklı yerindeydi. Aşkının şiddetiyle alnından beliren damar, kulağının arkasından Duru'yu koklarken çıkardığı hırıltı, transa geçmiş gözlerindeki çaresizlikle hep Duru'ya bakması, arsızca istemesi. Neydi bu adamı bu kadar farklı yapan, farklı hissettiren? Neydi bir mıknatıs gibi ona çeken? Verdiği değerin, eşsizliğinin hissettirdiği üstünlük müydü? Bu kadar yoğun ve sürekli istenmenin yaşattığı doygunluk mu? Keşke bu kadar basit olsaydı. Keşke sadece ona aldanmış ve kontrolsüzce ona kapılmış olsaydı. Keşke bu sadece geçici bir duygu olmuş olsaydı. Ama değildi. Hiçbir şey bu kadar basit değildi. Nefreti, tiksintisi, öfkesi nasıl da dinmişti şimdi? Deniz'in yüklediği farkındalık ruhunu sakinleştirmişti. Öfkeyle ruhunu acıtan düşünceleri şimdi kızamıyordu. Aklına gelen her düşünceyi anlamaya çalışmak, analiz etmekten başka niçin vardı ki insan? Kızmak, inkar etmek, öfkelenmek düşüncenin zehriydi. Gelişimin engeliydi. Anlamalı, kabullenmeli, sakince analiz etmeliydi. Deniz'in dediği gibi iyi ve kötü yoktu ki. Bilenler ve bilmeyenler, görenler ve görmeyenler, umursayanlar ve umursamayanlar, hissedenler ve hissetmeyenler vardı. Hayatın sorunu uçlardaki duyguların çatışmasındandı. Dengede olamamaktı. İçinde canı açılan kapıdan geçebilmesine olanak veren ve her nefeste yayılan şeye bıraktı kendini Duru. Deniz'in kendisine bulaştırdığı o eşsiz düşünceye. Bir insanın kendi potansiyeline ulaşabilmesi için dikkatle, incelikle, muhteşem bir zekayla dizayn edilmişti hayat. Deneyimlerle an be an şekil veriyordu insana. Acıdığımızda bir sonraki adıma geçebiliyor, gelişebiliyorduk ancak. Acının kutsallığını anlamalıydı ki insan, mutlulukla uyuşmadan, kendimizi kandırmadan başımıza gelenlere kızmak yerine sahiplenmeliydik. Deniz'in kelimeleri çınladı kulaklarında. Hayat seni kendinden uzaklaşmaya başladığında yakalar ve öyle bir köşeye sıkıştırır ki kaçamazsın. İçindeki gücü bulup dönüşmen gereken şeyi net bir şekilde görene, anlayana kadar sıkıştırır, acıtır. Anlamadan gidemezsin bu dünyadan. Çünkü anlamak, anlamlandırmak için buradasın. Kendini bulmadan var olamazsın. Çünkü potansiyelini doldurmak zorundasın. Yapman gerekeni sen yapamıyorsan, olaylar öyle bir gelişir ki sonunda yapmak zorunda kalırsın. Olmak zorunda kalırsın. Doğmak zorunda kalırsın. Yapamıyorsan, olamıyorsan, doğamıyorsan sen olamazsın. Gözlerini açtı, derin bir nefes aldı. Aklını hapsettiği anılara ulaştı. Kendine daha fazla ihanet etmemek için düşünmek istemediği her şey buradaydı. Düşünmeye başladı. Yıllar sonra Can'la karşılaşacağı o güne kadar bir daha asla düşünmemek üzere. Evin çatısına helikopterle indikleri o ilk geceden başladı. Duru yan yana duran diğer binaların çatılarını şaşkınca bakarken öpmüştü onu Can. Daha önce hiç kimsenin öpmediği bir ihtirasla. Sonra kucağına alıp eve taşımıştı. Çatıdan eve inen merdivenlere geldiklerinde daha fazla dayanamamış, Duru'yu kucağında çevirip çamaşırını aralayarak girmişti içine. Başka kimseyle paylaşamadığı bir doğallıkla birleşmişti onunla. Onları birleştiren şey Duru'yu kendinden ayırana kadar sanki bir rüyadaydı. Can nasıl da saplanmıştı kendisine, nasıl tereddütsüzce, yaptığı hiçbir şeyden rahatsız olmadan, olduğu hiçbir halden tiksinmeden istemişti Duru'yu her an. Adım adım yok eden, tüketen bir saplantıya dönüştüğünü nasıl da görememişti Duru. Her şey ne kadar hızlı, aralıksız gelişmişti. Can Manay gitmiş, dünyayı kontrol etmeye çalışan, yalan söyleyen, zorla alan bir manyak gelmişti. Ya da hep oradaydı aslında ama Duru onu görememişti. Belki de onu bu kadar çekici yapan içindeki delilik, sevgisindeki arsız bencillikti. Can'ın ihtirası içinde bir anda hareketlenince ona dokunmanın, daha doğrusu onun kendisine dokunmasının heyecanının hissettirdikleri kalbinde kıpırdayınca gözlerini açtı Duru. Derin bir nefes aldı ve içindeki duyguyu atarcasına hemen nefesin tamamını dışarı üfledi. Sonra bir nefes daha ve aynı hızla arındıran üfleme. Canı bu şekilde asla düşünmemeli, içindeki o tuhaf, tehlikeli, ele geçiren kontrolsüz heyecanı asla hissetmemeliydi. Asla. Pişmanlık hissetmek istedi, hissedemedi. Tiksinmek istedi, nasıl kandırıldığını düşündü, ilaçla nasıl uyutulduğunu, hastaneye kapatıldığını. Nefret etmek istedi. Kendini dengesiz hissetti, yalnız hissetti, sevgisiz, kimsesiz hissetti. Deniz'i düşünüp Can'ı içinde hafifletmek istedi. Ancak o zaman Can'ın arsızca büyümeye hazır fikri içinde küçülebildi. Deniz'e sığınmak Can'ın içine ektiği bu hadsiz duygunun büyümesini engelledi. Deniz'in uzun parmaklarıyla saçının yanık kısmına dokunduğu o ana sığındı Duru. Can'dan kaçarcasına. Parmaklarıyla okşadığı küçük heykelciye baktı. Yarısı oyulmuş bir taştı bu. Deniz ilk verdiğinde taşın içine sıkışmış bir güneş görmüştü. Ama şimdi baktığında güneşe dönüşen bir taş görüyordu. O güneşin kendi içinde doğması için daima doğruda durmalıydı. Tekne kıyıya yaklaşırken kendisine kocaman gelen plastik yağmurluğu çıkardı önce. Sonra kafasındaki başörtüyü çekti. Plastik çizmeleri çıkarttı, hasır çantasını alıp kıyıya yanaşan balıkçı teknesinden bir sıçrayışta yalın ayak indi. Arkasına hiç bakmadan, duraklamadan yürümeye başladı. Avrupa'ya böyle girmek yasal değildi ama nasıl olsa yakalanmayacaktı. Yürürken başörtüyü kalçasına bağladı, hafif topuklu terliklerini giydi. Çantasından çıkardığı aynalı gözlüklerini taktı. Yan tarafı yandığı için kazınmış asimetrik saçlarını karıştırdı. İçindeki tohum nihayet çatlamaya hazırdı. Bir sene, 6 ay, 1 hafta sonra. Jetinden indiğinde hemen telefonunu açıp vardığını bildirmek için mesaj yazdı Bilge'ye. Kendisini bekleyen klasik ve lüks arabaya binerken Bilge'den mesaj geldi. Odan hazır diyordu. Mesaja yeni yaptıkları evlerin inşaatından bir fotoğraf eklenmişti. Yüzünü yeşile dönmüş bir manzaraya odaklanan fotoğraf çalışma odasının içinden çekilmişti. Yeni yapılan bu boş odayla ilgili tek dikkat çeken şey manzarası ve Can'la Bilge'nin üzerine oturup birlikte ağladıkları koltuğun varlığıydı. Tertemiz oda bomboştu. Can kendini çok şanslı hissederek gülümsedi ve cevap yazdı. Bize o koltuk yeter. Başka bir şey koyma odaya. Araba hareket ederken Can Bilge'yi aramayı düşündü. Sesini duymak istedi ama aramadı. İkisi de telefonda konuşmayı sevmiyorlardı. Ne kadar şanslıydı. Hayatının huzuru olmuştu o. Kendini her haliyle paylaşabildiği tek kişiydi. Yaralarını bilen tek kişi. Yeni yaptırdıkları ev şehrin dışında ormanlık bölgenin kıyısındaydı. Bilge'nin istediği gibi olmasını özen göstererek tamamıyla kontrolü ona bırakmıştı. Hayatında ilk defa. Londra'daki konferansa gelmek istememişti ama Avrupa Psikologlar Derneği baş konuşmacı olarak onu seçmişti. Gitmesinin önemli olduğuna ikna etmişti onu Bilge ve kendisi gelememişti çünkü yarın sabah yapılacak yönetim kurulu toplantısına Can Manay adına katılması gerekliydi. Toplantı da önemliydi. Her şey yolunda giderse kanalın ortağı olabileceklerdi. Londra'nın her sene yoğunlaşan trafiğinde ilerlerken kaykıldı koltuğuna. Hayatında her şey nasıl da çabuk, nasıl da doğallıkla yerine oturmuştu. İlk defa huzurluydu. Sanki çok büyük bir felaketten kıl payı sıyrılmış gibi hissediyordu. Cehennemden sürünerek çıkabilmiş biri gibi, hem de ikinci defa. Onu kaybedeli bir sene 6 ay olmuştu. Hafiflemişti. Aklını karıştıran, karakterini bölen, tabiatını vahşileştiren bir şeyi kaybetmek gibiydi onun yokluğu. İyi gelmişti. Belki de iyi gelen onun yokluğundan çok Bilge'nin varlığıydı. Seven, sahip çıkan, besleyen, önemseyen, hafifleten, anlayan, dengeleyen varlığı. Kendi ağırlığı altında ezilen bir kız çocuğunun her ağırlığı kaldırabilecek güçte yüce bir kadına dönüşmesini izlemek hayat vericiydi. Bilge'nin karakterinin uyanışını, yaşamın kendi bedenine yeniden doğması gibi deneyimlemişti Can. Trafik yüzünden yavaş giden arabanın camından bakarken camdaki yansımasından suratındaki gülümsemeyi fark etti. Huzurluydu ama gülümsemesi bir anda dondu. İçinden çıkarmakta zorlandığı nefes, "Dur, stop the car!" diyerek bir çığlık gibi çıktı. Stop the car, arabayı durdur. Işıklı dev panoda 1600'lerden kalma kostümün içinde kızıl lüle lüle inen uzun saçlarıyla elindeki yelpazeyi yüzünün yarısını saklayacak şekilde tutmuş Duru'nun gözleri. O hiç kimseye benzemeyen gözleri. Nefes alamıyordu. Nefes almaya çalıştıkça içinde biriken hava çıkmadığı için sanki yenisi içeri giremiyordu. Arabadan kendini atarcasına indi. Posterin olduğu dev panoya yaklaştı. Dev posterdeki Duru'nun elindeki yelpazeye baktı. Yelpazenin kenarından sarkan uzun saçlarına odaklandı. Saçının kızıllığı beyaz teninde ne kadar da parlaktı. Nefessizlik tüm bedenine yayıldı. Kalbi sıkıştıkça sıkıştı. Sol kolunun ağrısıyla kasılan bedeni iki büklüm oldu. İki büklüm olan Can'a şoför arabadan inip yetişti. Ona iyi olup olmadığını sorarken telaşlıydı. Can hissettiği acıya rağmen doğruldu. Ağlamak istiyordu. Bağıra bağıra ağlamak. Göğüs kafesinin yırtarcasına hızlanan kalbi sakinleşmiyordu. Şoförün yardımıyla arabaya geri bindi Can. Koltuğa bıraktı kendini. Gözlerini kapattı. Kalbini yavaşlatmaya odaklandı. Beyni ona kalp krizi geçirdiğini, birazdan öleceğini bağırırken nefesini düzenleyerek bekledi. Çünkü panik atak geçirdiğine emindi. Yerine geçen şoföre hareket etmemesini söyledi. Londra'nın dar yollarında arabaların durması yasak olan bir kaldırımın kıyısında beklediler Can Manay'ın kendi ritmini bulmasını. Gözlerini açtı Can Manay, temkinli, yavaş ve derin bir nefes aldı. İçinden sızmayı başaran tek bir damla gözünden süzülürken. Şoför iyi olup olmadığını, hastaneye gidip gitmek isteyip istemediğini sordu. Can suratını silip doğruldu. Gülümseyip iyiyim dedi sakince ve araba hareketlenirken yavaşça kafasını çevirip son bir kez baktı ona. Duru'nun elbisesinin açıkta bıraktığı omzuna, yelpazeyi tutan narin parmaklarına, gülümseyen dudağının yelpazesinin kıyısından azıcık görülen kıvrımına, bakmaya doyamadığı o gözlerin ışığına ve ekledi: "Please take me to the West End Theater." Lütfen beni West End tiyatrosuna götür. Unutma, ne olduğunu bulma savaşındasın. Korkma, vazgeçmezsen başaracaksın. Bil, yarattığın etkinin tepkisini deneyimlemek için buradasın. Çünkü etkinin tepkisidir hayat. Kitabın sonu. 17 Eylül 2015.